Ayrım 6.
C. Sosyal adalet ve sosyal devlet kavramları. AA. Sosyal adalet kavramı. Görüldüğü gibi 19. yüzyılda adalet kavramı esas itibariyle bireysel insan haklarına dayanırken, daha sonraları bu kişisel adalet kavramının yanında sosyal adalet ilkesi yer almıştır. Böylece adaletin, tabii hukukun sağlanmasında esas, insanların kişisel haklarını da temel almak kaydıyla sosyal eşitsizliği ortadan kaldırmaktır. Böylece adaletli bir devletin görevi sadece fertlere başkalarının hürriyetiyle bağdaşabilen, hürriyet ve insanlık haklarını sağlamakla yetinmeyip, üretimi düzenlemek ve üretilen malları sosyal adalet ve eşitlik ilkesine göre paylaştırmak ve fakirliği ortadan kaldırmaktır. Sosyal adalet ile toplumda sosyal ve ekonomik şartlar değerlendirilerek, ekonomik bakımdan güçlü olanın zayıfı sömürmesini önleyen adil bir düzen kurulmuş olmaktadır. Kanunlarda yer alan adaletli ücret rejimi, dinlenme hakkı, sendika hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, sosyal güvenlik ve sigortadan yararlanma hakkı, sosyal adalet fikrinin bir sonucudur. BB. Sosyal devlet kavramı ve özellikleri. Sosyal devlet kavramı anayasamızın ikinci maddesinde de açıklandığı gibi sosyal adaleti, sosyal barışı ve sosyal güvenliği sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahale ederek gerekli tedbirleri alabilen devlettir. Gerçekten devlet kişilere sadece insan haklarını ve hürriyetlerini sağlamakla yetinmeyip sosyal adalet ilkesini gerçekleştirmek amacıyla üretimi düzenlemek ve üretilen malları sosyal adalet ilkesine göre paylaştırmak için ekonomik hayata müdahale etmeye başlamıştır. Nitekim 20. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak sosyal içerikli kanunların çıkarılmaya başlanmasıyla beraber taraflar arasında eşitlik ilkesinin ekonomik yönden zayıf durumda olanı korumak amacıyla istisnai olarak değiştirildiği görülmektedir. Tüketicinin korunması hakkındaki kanun ile tüketici, gayrimenkul kiraları hakkındaki kanun ile kiracı, tehlike sorumluluğu söz konusu olduğu hallerde zarar gören, işletme sahibi veya istihdam eden veya tehlikeli motorlu araç işletenden daha çok korunmaktadır. Özellikle iş hukuku mevzuatında yer alan kanunlar ile ekonomik durumları itibariyle işverene nazaran daha zayıf durumda bulunan işçiler, işveren karşısında daha çok korunmaktadırlar. İşçi lehine şart ilkesi. İş kanununda yer alan hükümlerin bir kısmının işçi aleyhine değiştirilemeyeceği fakat işçi yararına değiştirilmesinin mümkün olduğu kabul edilerek emredici hükümlerin yanında nispi emredici hüküm kavramının da yerleştiği görülmektedir. Sosyal devletin hukuki yöntemleri özetle şunlardır. Herkese insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat düzeni sağlamak, sosyal adaleti sağlamak, sosyal güvenlik sistemini kurmak, ihtiyarlık, sağlık ve işsizlik sigortaları gibi, gelir ve servet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik önlemler almak, ekonomik bakımdan zayıf olanları korumaya yönelik önlemler almak, toplu sözleşme, grev ve sendika kanunları gibi, planlı ekonomi ile kalkınma hızını özlenen yüksekliğe getirmek. 3. Bireysel adaletin sağlanması, hakkaniyet. 1. Hakkaniyet kavramı. Hakkaniyet kavramı, Öküthös, hukuk literatürüne Roma hukukundan girmiştir. Ancak bu kavramı Roma hukukçuları genel anlamda kullanmışlar ve tanımını yapmamışlardır. Kuvvetler ayrımının yapılmadığı bir hukuk sisteminde aynı kişi veya aynı organ kanunları yapar ve uygulayabilir. Hükümdar veya halk, meclisi hem kanun koyucu hem de uygulayıcıdır. Hükümdarın temsil yetkisini verdiği kimse onun namına hakkaniyete uygun olarak karar verir. Örneğin Roma hukukunda pretörler çıkardıkları edük tutumları aracılığıyla kanunların eksikliklerini hakkaniyete uygun olarak tamamlamış veya kanuna istisnalar getirerek hakkaniyeti sağlamaya çalışmışlardır. Roma hukukunda Roma vatandaşlarına uygulanan, jus civile'de yer alan, bazı katı hükümlere, yabancılara uygulanan jus gentium'de yer verilmeyerek bazı istisnalar kabul edilmiştir. Yukarıda da söz edildiği gibi İngiliz ve Amerikan hukukunda da yargıç hukuku, common law, sert ve tutucu hükümler taşıdığından bundan şikayet edenlerin krala başvurmaları üzerine Krallık Divanı Lord Challenger tarafından Bu katı kurallar hakkaniyet, öküti adına yumuşatılarak uygulanıyordu. Zamanla Challenger'ın yargısal faaliyeti genişlemiş ve doğrudan ona başvurma yolu açılmıştır. 19. yüzyılın başında common law, hukuk sisteminin içinde hakkaniyet hukuku oluşturmuştur. Eski Fransız hukukunda parlamenterler kanun hükmünde kararname çıkartmak suretiyle hakkaniyete aykırı örf ve adet kurallarını uygulamak yerine hakkaniyeti sağlamak yoluna gidebiliyorlardı. Fakat bu sistem bazı kötüye kullanmalara yol açmış ve Tanrı bizi parlamentonun hakkaniyetinden korusun. Duno garde de lo de parlement sözleriyle sistem eleştirilmiştir. Dipnot Meuseaux, Chabat, No. 8, sayfa 24. Böylece hukuk kurallarının uygulanmasında bir moral kaynağı olan hakkaniyet kavramı, Fransız hukukunda uygulamada istikrar ve hukuki güvenceyi bozduğu iddiası ile kısıtlanmıştır. Kuvvetler ayrımının kabulünden sonra, kanun koyucunun ve hakimin fonksiyonları birbirinden ayrılmış ve hakim hakkaniyete aykırı görse bile kanun hükmünü uygulamak zorunda olduğundan hakkaniyet sistemi zayıflamıştır. 2. Hakkaniyet ve adalet kavramlarının karşılaştırılması. Bugünkü anlamda hakkaniyet kavramı adalet kavramından farklıdır. Her ikisi de aynı amaca ahlaka yönelik olduğu halde düşünce ayrıdır. Adalet, hukuk kurallarına hakim olan en yüksek bir ahlaki düşünceyi ifade ettiği halde, hakkaniyet, somut olayın özelliklerini göz önünde tutarak adaletin gerçekleştirilmesi için başvurulan düşüncelerden birisidir. Bunun için hakkaniyete somut olay adaleti de denilebilir. Adalet kavramı ahlaka en uygun olan ideali bulmaya çalışırken hakkaniyet düşüncesi olayın özelliklerini ve olaydaki menfaat dengesini göz önünde tutarak o olaya en uygun gelecek çözüm yolunu bulmaya yarayan bir araçtır. Özet olarak denilebilir ki hakkaniyet adalete aykırı olan hukuk kuralını değiştirmez, belki adalete aykırı olan hukuk kuralının uygulanmasında ortaya çıkan adil olmayan hüküm ve sonuçları değiştirir veya bertaraf eder. Bugünkü anlamda hakkaniyet, adaletin gerçekleştirilmesi için ileri sürülen ilkelerden birisidir. Adalet kavramı genel ve soyut bir kavram olduğu için bunu somut ve bireysel bir olaya uygulamak, haksız, adil olmayan sonuçların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Çünkü objektif, normatif adalete uyularak bütün olaylara uygulanan bir genel hukuk kuralının belirli bir olaya uygulanmasında o olayın özellikleri sebebiyle elde edilecek sonuç, kişisel adalete uygun olmayabilir. Kanunun öngördüğü hallerde hakkaniyet ve nasafet, genel hukuk kuralının somut bir olaya uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek adaletsizliklerin ortadan kaldırılması için başvurulan bir iyileştirme aracıdır. 3. Özel hukukta hakkaniyet ve hakimin takdir hakkı. Soyut ve genel niteliği gereği genel bir çerçeve çizen bir kanun hükmünün uygulanmasında hakkaniyetin gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla kanun koyucu, kanunda bir kural öngörmekle beraber bazı hallerde bu kuralın içinde intra legem, bilinçli bir boşluk bırakarak bu boşluğun ayrıntılarının olayın özelliklerine göre hakim tarafından tamamlanmasına olanak sağlamıştır. Böyle bir durumda hakim, kanun koyucunun kanunda bilinçli olarak bıraktığı boşluğu takdir hakkını kullanarak hakkaniyete uygun bir şekilde doldurmak yetkisine sahiptir. Buna hakimin takdir hakkı denir. Hakim, takdir hakkını kullanarak boşluğu doldururken sübjektif, keyfi faktörlerin etkisinde kalmayarak hareket etmek zorundadır. Hakimin takdir hakkını hakimin hukuk yaratması kavramından ayırmak gerekir. Dipnot bakınız aşağıdaki bölüm 7, 2, 4, 3. Hakimin takdir hakkını kullanacağı durumlarda kanun koyucu kanun hükmünün içinde bilinçli olarak bırakılmış olan hüküm içi boşluğu doldurduğu halde, hakimin hukuk yaratmasını gerektiren hallerde kanunda çözüm bekleyen somut olaya uygulanacak bir hüküm bulunmamaktadır. Kanun boşluğu. Başka bir deyişle kanun koyucu bilinçsiz olarak, istemeyerek kanunda boşluk bırakmıştır. Böyle bir durumda hakim örf ve adete başvuracak. Bu dahi yoksa kendisi kanun koyucu olsa idi, bu sorun için nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verir. MK1. Hakimin takdir hakkı kavramı yalnız özel hukukta değil, idare hukukunda ve uluslararası hukukta da adaletin yerine getirilmesi bakımından büyük bir rol oynamaktadır. İdare hukukunda belirli kanun kurallarına bağlı işlemlerde takdir yetkisinin bulunmamasına karşın, kamu yararı gibi genel prensipler dışındaki serbest işlemlerde idarenin takdir yetkisi vardır. Kamu hukuku alanında kamu görevlisi kendisine takdir hakkını kullanma yetkisi verildiği hallerde bu yetkisini kendi keyfi düşünce ve arzusuna göre değil, hakkaniyetin gerektirdiği çerçeve içinde yapacağı araştırma ve değerlendirme sonucuna göre kullanır. Esasen kamu görevlisinin takdir hakkını bu çerçevede kullanması hukuk devleti kavramının gereğidir. Medeni hukukumuzda MK4'e göre hakim kanunun kendisine takdir hakkı verdiği veya gereğine ya da farklı sebeplere göre hüküm vermekle yükümlü tuttuğu hususlarda hak ve nesafetle yani hakkaniyete uygun olarak karar verecektir. Hakim, somut bir olaya genel ve soyut bir hukuk kuralını uygularken adalete aykırı bir sonucun ortaya çıkmasını önlemek için hakkaniyet sebebiyle olayın ve ihtiyaçların özelliklerini dikkate alarak daha yumuşak bir çözüm yolu bulacaktır. Hakim, bu durumda uzlaştırıcı sıfatıyla değil, fakat hakim sıfatıyla hakkaniyete uygun bir karar verecektir. Buna, hakkaniyetin kanun içi boşluğunu doldurma, intra legem rolü denilmektedir. Medeni kanunumuzun hakime takdir hakkı verdiği halleri, haklı nedenler, duruma göre münasip gibi kullandığı kelimelerle göstermekte ve olayda uygulanacak hukuk kuralını olayın özelliklerine göre takdir etmek olanağı tanımaktadır. Boşanma ve ayrılık halinde çocukların kime verileceği konusunda kenar başlığı hakimin takdir hakkı olan MK 148'de olduğu gibi hakimin takdir hakkını açıkça öngören hükümlerin yanında icabı hale göre, haklı sebeplere göre, işin niteliği gereği, uygun tedbirler, münasip tazminat, yapabilir, edebilir gibi terimlerle de hakime takdir yetkisinin bırakılmış olduğu haller kanunda gösterilmektedir. Mesela nişanın bozulmasıyla, kusuruyla sebep olan tarafın diğerine verdiği manevi zararı karşılamak için hakim, münasip bir tazminata hükmedebilir. MK 85/1. İsmi gasp edilen kimse haksızlığın niteliği gerektiriyorsa tazminat talep edebilir. MK 25. Böyle bir durumda tazminatın miktarını hakim takdir yetkisini kullanarak belirleyecektir. Hukukumuzda hakimin takdir hakkı konusunda pek çok misal bulmak mümkündür. BK 161/3'e göre hakim bir sözleşmede kararlaştırılmış olan cezai şartın miktarını fahiş görürse kendi takdirine göre indirebilir. Ancak hakime takdir hakkı verilen hallerde hukuk kuralının bağlayıcı karakteri zayıflar. BK 44/2'ye göre zarar, kasten veya ağır bir ihmal veya tedbirsizlikle yapılmamış olduğu ve tazmini de borçluyu sıkıntıya soktuğu takdirde hakim hakkaniyet gereğince tazminatı azaltabilir. Borçlar Kanunumuzun 54. maddesine göre de hakim, temyiz kudretine sahip olmayan kimsenin başkasına vermiş olduğu zararı hakkaniyet gerektiriyorsa tazminine karar verebilir. Mesela, temyiz kudretinden yoksun zengin bir deli, fakir bir köylünün hasadını yakmışsa, hakim onu sırf hakkaniyet gereği tazminata mahkum edebilir. Dipnot, bakınız aşağıda 4C. Önemli işaret etmek gerekir ki, hakkaniyet ilkesi, adalete uygun görülmeyen bir hukuk kuralını düzeltmek için değil, sadece uygulanan hukuk kuralının kişisel adalete uygun olmayan sonuçlarını iyileştirmek için kullanılır. Şurasını da işaret etmek gerekir ki, kanun metninin açık olmaması halinde hakim o metni takdir hakkını kullanarak değil, yorumunu yaparak açıklığa kavuşturabilir. Öyleyse hakimin takdir hakkını kullanarak verdiği karar, kanundaki yorum boşluğunu dolduran bir karar değil, hakkaniyeti sağlamak için hakime tanınan bir değerlendirme yetkisinin sonucudur. 4. Ceza hukukunda hakimin takdir hakkı. Ceza hukukunda hakimin takdir hakkını kısaca aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. A. Ceza hukukunda suçun belirlenmesi bakımından hakimin takdir hakkı yoktur. Çünkü suçta kanunilik ilkesine göre bir fiilin açık olarak suç teşkil etmediği kanunda belirtilmiştir. Kanunda suç olarak gösterilen bir fiili işleyen kimse suçlu sayıldığı için hakim takdir hakkını kullanarak bunu değiştiremez veya suç sayılmayan bir fiil için kimseye ceza veremez. B. Cezanın tespitinde hakimin takdir yetkisi vardır. Ceza hakimi, suçluya ceza kanununda tespit edilmiş en yüksek ve en alt sınırlar içinde bir ceza tayin edebilir, ancak bu sınırların altında veya üstünde bir ceza tayin edemez. C. Kanunun gösterdiği hallerde ceza hakimi takdir yetkisini kullanarak cezanın infazını tecil edebilir. D. Kanunun belirttiği ve hakimin takdirine bıraktığı, mesela hırsızlıkta malın değerini tayin etmek gibi bazı hallerde ceza hakiminin takdir hakkı vardır. Şunu da işaret etmek gerekir ki, savcının kanunilik sisteminden ayrılarak takdir hakkına sahip olması konusuna da modern ceza hukukunda bir akımın varlığı gözlenmektedir. 5. Uluslararası hukukta hakkaniyet. Hakkaniyet kavramı uluslararası adaletin sağlanmasında da önemli rol oynamaktadır. Gerçekten Uluslararası Adalet Divanı statüsünün 38. maddesinin 2. paragrafı divana uyuşmazlıkta taraf olanların yetki vermeleri halinde hakkaniyetle ex öcu e bono ile karar vermek yetkisini tanımaktadır. Böylece Adalet Divanı statüsünün 38 taksim 1 maddesine göre pozitif hukuka uygun olarak karar verirken, 38 taksim 2 maddesiyle kendisine tanınacak olan olağanüstü yetki sayesinde hakkaniyete göre de karar verebilecektir. Bu sayede Adalet Divanı, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde ortaya çıkabilecek adaletsizliği önlemek için pozitif hukuku yumuşatarak uygulayacaktır. 4. İnsan haklarının ve hürriyetin korunması. 1. İnsan, kişi kavramı. Hukuk düzeninin başlıca amaçlarından birisi insan hak ve hürriyetinin korunmasıdır. Gerçekten hukuk düzeni toplumda yaşayan ve toplumun ürünü olan insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek, hak ve hürriyetlerini korumak olduğuna göre hukukun var olma nedeninin temeli insandır. Modern hukuk düzeninin temelini oluşturan en önemli ilkelerden birisi, kuşkusuz insan hakkının korunmasıdır. İnsan ve kişi terimleri modern hukukta eş anlamda kullanılmaktadır. Eskiden beri kişi kavramı iki ilke ile belirtilmiştir. A. Her insan bir kişidir ve hak ehliyetine, yani hak edinebilme ve borç altına girebilme ehliyetine sahiptir. Bu bakımdan insanlar arasında dil, din, cins, ırk, sosyal durum gibi sebeplerle ayrım yapılamaz. Öyleyse kural olarak bazı istisnalar dışında insanlar arasında eşitlik vardır. B. Sadece insanlar kişiliğe sahiptir. İnsandan başka diğer canlı varlıkların kişiliği yoktur. İnsanı diğer canlı tür hayvanlardan ayıran psikolojik özelliği, kişinin en önemli unsurunu oluşturan benlik ve bilince sahip olmasıdır. Descartes, düşünüyorum, öyleyse varım sözüyle insan bilincine işaret etmiştir. Bütün insanlar kişi sayılmakta ve kişiler de eşit olarak kabul edilmektedir. Uluslararası hukukta insan hakları teriminin, iç hukukta ise kişilik hakları teriminin kullanılmakta olduğu görülmektedir. Ancak kişi deyimi, insanlardan başka insanların oluşturduğu dernek ve ticaret şirketleri gibi bazı kuruluşları ve insanla ilgili vakıf denilen mal topluluklarını da kapsadığı için insana gerçek kişi, diğerlerine de tüzel kişi denilmiştir. 2. Kişi kavramının tarihi gelişimi. Kişi, şahıs kelimesinin karşıtı olan persona sözü, başlangıçta eski Yunan ve Roma'da sahnede oyuncuların temsil ettikleri roller için taktıkları maske anlamını taşırken, sonradan sahnede canlandırılan rol ve karakterleri belirlemek için kullanılmıştır. İnsanlık tarihinin her döneminde insan varlığına, insanın insan olduğu için sahip olması gereken haklara sahip olamadığı görülmektedir. Dipnot, Gürkan Ü, Kişilik Kavramının Evrimi, Topçuoğlu'na Armağan, 1995, sayfa 44-52. Örneğin Roma hukukunda, dipnot, Mönyer, Duro Romain, C1, 1945, sayfa 207-208. Kişi ve kişilik kavramı hukuki anlamda doğmamış, köle adı verilen insanlar hukuki kişilikten ve hak ve borçlara sahip olma ehliyetinden yoksun kalmıştır. Roma hukukunda kişi kavramı hukuki anlamda doğmadığı için persona sözü hür ya da köle olsun insan için kullanılmıştır. İmparatorluk devrinde hür insanlar ve esirler ayrımı yapılmıştır. İnsan haklarına sahip olabilmek için esir olmamak, Roma vatandaşı olmak ve ev reisi, pater familias olmak gerekmiştir. Ev reisliği altında yaşayan Eline Erüsler ise sonradan aile reisinin egemenliğinden kurtulmuşlardır. İnanç çağı denilen orta çağda insan değerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Din kitaplarına göre Tanrı, insanı kendi ruhundan yarattığı ve Tanrı katında eşit olan bu insanlar ahlaki sorumluluklarını da yüklendikleri için yarattıklarının en şereflisidir. İnsanların tek amacı Tanrı'ya ulaşmaktır. Buna rağmen orta çağda insanlar arasındaki eşitsizlik büyük boyutlara ulaşmış ve din savaşları devam etmiştir. İslam hukukunda ise kölelik yoktur. İnsan hakkı manevi ve maddi boyutta bireylere tanınmış, yaşama hakkı güvenceye alınmış, düşünce özgürlüğü tanınmıştır. Dipnot: Hatemi İnsan Hakları Sempozyumu 1994 sayfa 29-33. Aydınlanma çağı olarak nitelenen yeni çağda tabi hukuk taraftarları, insanların doğuştan ve insan olmaları nedeniyle sahip oldukları evrensel dokunulmaz ve devredilmez hak ve özgürlükler üzerinde durmuşlardır. Böylece tabi hukukta insan hakları kavramı pozitif hukuk düzeninin dışında ve üstünde yer alan bir kavram olarak açıklanmaktadır. Dipnot: Gürkan S50 Batum, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasal Sistemi Etkileri 1993 sayfa 26. O halde insan hakları kavramı tabi hukuk anlayışına dayanmaktadır. Bu kavram 18. yüzyılın sonlarından itibaren gelişmeye başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 1776 tarihli Virginia İnsan Hakları Bildirisi'nde insanların doğuştan eşit, hür ve bağımsız oldukları açıklanmıştır. Daha sonra 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi'nde de kişinin vicdan, fikir, inanç ve ifade özgürlüğü insan hakkı olarak koruma altına alınmıştır. Uluslararası insan hakları hukuku ile ilgili ilk belge 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'dir. 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. İnsan Hakları Beyannamesi ilk olarak Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'da 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ve ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi adını taşıyan belgedir. Dipnot: Türkiye bu beyannameyi 27.5.1949 tarih ve 3/9119 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 7.217 sayılı resmi gazetede ilan etmiştir. Bu beyannamede açıklandığı gibi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın amaçlarından birisi ırk, cins, dil veya din farkı gözetmeksizin herkesin insan hakları ve hürriyetine riayet edilmesini sağlamaktır. Bu belgenin her yerde etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef alarak hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi adı ile anılan insan haklarının temel ve özgürlüklerinin korunmasına ilişkin sözleşme, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma Anlaşması ile kabul edilmiş ve 3 Eylül 1953 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.